Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Şeytanı ne kadar tanıyorsunuz? Şeytan, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasına sebep olan iblis ile aynı mı? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast Ayetullah Hamene'nin Hicri Şemsi 1353 yılında İmam Hasan Aleyhisselam Camisi'ndeki konuşmalarından İman, Tevhid, Nübüvvet ve Velayet başlıkları altında oluşan kitaptan özetle derlenen bir podcast'tir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde velayet konusundan bahsedeceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Seyyid Ali Hamene'i minberdeki yerini aldı. Birkaç gün sonra Ramazan bayramıydı. Ve onun velayet konusundaki sözlerini tamamlaması gerekiyordu. Gözlerini cemaatin ve İmam Hasan Camii'ndeki oruçlu insanların üzerinde gezdirdi ve sonra konuşmaya başladı. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın velayeti dışında kalan her velayeti tağutun velayeti olarak tanımlıyor. Allah'ın velayeti altında olmayan biri mutlaka tağutun velayeti altındadır. Şimdi söyleyin bana, tağut ne demektir? Tağut, tuğyan kökünden gelir. Tuğyan ise azgınlık etmek, sınırlarını aşmak, doğal ve fıtri çerçevesinden dışarı çıkmak demektir. İnsan varlığını kemale erdirmek için sürekli bir çabaya ihtiyaç duyar. İnsanı çalışmaktan alıkoyan her şey onu tembelliğe ve rahatlığa teşvik eder. İşte o tağuttur. İnsanlar Allah'ın emrine uymalıdır. Kim ki insanı Allah'ın emrinden çıkarır ve ona karşı isyanı sürükler, işte o da tağuttur. O halde tağut özel bir isim değildir. Bazılarının sandığı gibi tağut yalnızca belli bir putun adı değildir. Evet, bir puttur ama o put belirli ve tek bir şey değildir. Bazen o put senin kendin oluyor. Bazen malın ve bazen paran olur. Bazen rahatına düşkün sıradan hayatın olur. Bazen de elini tutup başını eğdirerek seni istediği yere sürükleyen bir kişi olur. Öyleyse put bazen altın ve gümüş olur, bazen bir insan olur, bazen de bir toplumsal düzen olur. Dikkat edin, önemli olan şu ki kim Allah'ın velayetinden çıkarsa kaçınılmaz olarak tağutun ve şeytanın velayeti altına girmiş olur. Seyyid Ali gözlerini cemaatin üzerinde şöyle bir gezdirerek sordu. Sizce şeytan ile tağut arasında bir ilişki var mı? Evet, var. Aslında şeytan tağuttur ve tağut da şeytandır. Nisa suresinin 76. ayetinde şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Bu ayette açıkça görüyorsunuz ki tağut şeytanla eşittir. Şeytan kimdir? İnsanın dışında bulunan ve onu alçalmaya, zulme, sapkınlığa ve çöküşe sürükleyen her unsur. Şeytanlar farklıdır. Bazıları cinlerdendir, bazıları ise insanlardandır. Bunların en bariz örneklerinden biri Hazreti Adem'e karşı duran iblistir. Seyyid Ali hafifçe tebessüm ederek sözlerine şöyle devam etti. Ben ve siz sürekli o zavallıyı lanetliyoruz. Oysa şeytan sadece o değil. Dünyada nice şeytanlar var. Hatta bazen insan onlarla oturup kalkıyor bile. İnsanı Allah yolundan çıkarıp fesada, kötülüğe, çöküşe sürükleyen her şey ya da herkes şeytandır. Allah'tan gayrı her velayet şeytani ve tağuti bir velayettir. Gerçek velinin yönetimi altında yaşamayan bir kişi bilmelidir ki tağutun ve şeytanın yönetimi altındadır. O halde şu soru akla gelebilir. Peki tağutun ve şeytanın yönetimi altında yaşamanın ne sakıncası olabilir? Bundan bize ne zarar gelebilir? Kur'an-ı Kerim bu konuda bize birkaç cevap veriyor. Birinci cevap şu. Eğer şeytanın velayetini kabul edersen o sana hakim olur. Artık ondan kurtulamazsın. Sahip olduğun tüm güç, yetenek ve üretkenlik şeytanın ve tağutun kontrolü altına girer. Sonunda seni istediği yere sürükler. Hiç şüphesiz şeytan insanı asla maneviyata, nura, ilme ve huzura yönlendirmez. O her şeyi kendisi için ister. Kendi çıkarları uğruna seni feda etmesi gerekirse tereddüt etmeden seni feda eder. Şimdi size bir ayet okumak istiyorum. Dikkat edilmesi gereken bir ayettir ve üzerinde düşünmek gerekir. Yüce Allah Nisa suresinin 115. ayetinde şöyle buyurur.
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Kim kendisine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Dikkat edin, ayetin işaret ettiği şey değişmez bir ilahi yasadır. Kim kendini şeytanın eline bırakırsa, Allah da der ki, bırakın şeytan onun yöneticisi olsun. Bu dünyada şeytanın emri altına giren kişinin payıdır. Şeytana katılmak, onun emri altına girenin dünyadaki nasibidir. Fakat ahiretteki nasibi Allah'ın gazabı ve ebedi ilahi azabıdır. Şimdi tarihe bakın. Bu ilahi yasanın gerçekleştiğini gösteren pek çok örnek bulunmaktadır. Kufe kenti İslam tarihinin en ilginç şehirlerinden biridir. Burası Emirül Mü'minin büyük İslam devleti içinde yönetim merkezi olarak seçtiği şehirdir. Halkı onun ordusunda savaştı. Cemel Savaşı'nı kazandılar. Sıffin'de onun safında yer aldılar. Ama ne oldu? Emirül Mü'minin bu şehrin halkına savaşa gidin dediğimde neden gelmiyorsunuz diye şikayet ederdi. Bir süre sonra Kufe şehrinin ileri gelenlerinin İmam Hasan Muçteba aleyhisselama giderek şehir senin emrindedir dediklerini görüyoruz. Ama sonra ona ihanet ettiler. Kısa bir süre sonra bu şehrin halkı İmam Hüseyin aleyhisselama bir mektup yazarak şöyle dediler. Bizim imamımız yok. Ne bir imamımız ne de bir yöneticimiz var. Öyleyse sen gel. Ve yine Kerbela faciasını yaratanlar ve davet ettikleri Hüseyin'i şehit edenler de aynı insanlardı. Uzun bir süre geçmeden aynı şehir halkı Tevvabin hareketini başlattı. Tevvabin ayaklanması Emevi hükümetine karşı yapılan en kalıcı ayaklanmalardan biridir. İmam Hüseyin aleyhisselamın intikamını almak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tabii ki onların tarihin çeşitli alanlarındaki manevi ve fikri zaafları ve yetersizlikleri hayret verici ve şaşırtıcıdır. Peki neden böyle oldu? Neden Kufe halkı bu kadar çelişkili ve ikiyüzlüydü? Kufe, Emirül Mü'minin yönetimi altında inşa edilip şekillenen bir bölgedir. Bu yüzden Şii tarihinin en büyük kahramanları Kufe'de diğer tüm yerlerden daha fazla bulunur. Bu durum, Emirül Mü'minin 4 yıllık faaliyeti boyunca ve hilafeti süresince verdiği eğitim ve çabalarından kaynaklanmaktadır. Kufe, Şiiliğin beşiği, Şii kimliğinin ve erdemlerinin doğduğu yer haline gelmiştir. Ancak böyle bir şehirde bile herkes asil, erdemli ve ideal bir insan değildir. Her zaman coşkulu ve hareketli bir toplumda bazı gruplar bu coşkunun, bu hareketin temsilcisi olur. Milyonlarca insan içinde bazen sadece birkaç bin kişi kahramanca bir eylem gerçekleştirir. Ve bu sayede milyonların adı kahramanlık ve destanlarla anılır. Kufe halkı içinde de bazıları asil ve ideal kişilerdi. Ancak halkın çoğunluğu diğer bölgelerdeki insanlar gibiydi. Ne kadar kötü ne de daha iyiydiler. Fakat o azınlık grup Hazreti Ali'den sonra gelen yönetimler için bir korku unsuru olduğundan bu şehre her zaman en kötü, en aşağılık ve en rezil valiler atanmıştır. Bu yöneticiler hem baskı hem şiddet uygulayarak hem de propagandalar ve fakirlik yaratarak halkın bilinçsizce yozlaşmaya ve çöküşe yönelmesini sağladılar. Bütün bunlar Kufe'de bulunan ve diğer şehirlerde olmayan o mücadeleci grup yüzünden yapıldı. Böylece Kufe halkındaki bu çelişkili tutum, halkın genelinin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın insan yetiştiren öğretilerinden saparak tağut hükümetine uyması sonucunda ortaya çıktı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın öğretilerine bağlı kalanlar kahramanlık sahneleri yarattılar. Ancak tağut yönetimine karşı direnmeyen, zayıflık gösteren ve imanında gevşeyenler ise Kerbela faciası gibi felaketlerin oluşmasına sebep oldular. Seyyid Ali başını sallayarak üzüntüyle şöyle dedi: "Bu olaylarla dolu Kufe şehri hakkında kısa bir açıklamaydı. Bence bu şehrin tarihini daha fazla inceleyenler çok ilginç sonuçlara ulaşacaktır." Seyyid Ali gülümseyerek şöyle dedi: "Ramazan ayının son günlerindeyiz. Biraz tarih konuşalım ki daha az yorulalım." Emevi halifesi Abdülmelik en aşağılık ve en cellat hizmetkarı olan Haccac bin Yusuf'u Kufe'ye gönderdi. Çünkü Kufe'nin destan yazan halkına ondan başka kimse söz geçiremezdi. Halk önceki valiyi şehirden kovmuştu. Haccac gece yarısı 100 silahlı adamıyla birlikte Kufe'ye girdi. Sabah namazından önce camiye gitti. Halk ibadetle meşguldü. Sessizce yüzünü örterek kimsenin dikkatini çekmeden minbere çıktı ve oturdu. Birisi onu minberde gördü ve sordu: "Minbere çıkan bu adam kim?" Halk başını kaldırdı ve minberde kırmızı sarık ve aba giymiş, kılıç kuşanmış sessiz bir adamın oturduğunu gördü. Merakla minbere doğru yöneldiler. Haccac onlardan önce davrandı ve şöyle dedi: "Görünüşe göre Kufa halkı beni tanımıyor." Halk birbirlerine baktı. Gerçekten de tanımıyorlardı. Haccac devam etti: "Öyleyse kendimi size tanıtayım." Sarığını başından çıkardı. Bazıları onu tanıdı. Korku içinde fısıldaşmalar başladı. Haccac da onları daha da ürkütmek için, "Evet, evet, doğru anladınız. Ben Haccacım," dedi. Kimse ses çıkarmadı. Halk korkuya kapıldı. Kimse "o tek, biz ise herkesiz" diyemedi. Haccac konuşmasına devam ederek şöyle dedi: "Ey Kufe halkı, ben dallarında olgunlaşmış meyveler gibi sarkmış başlar görüyorum. Onları toplama vakti gelmiş. Biraz baş kesmek gerekecek." Halk onun boş tehditleri karşısında iyice korkmaya başladı. O ise herkesin öldürülemeyeceğini biliyordu. Çünkü herkes öldürürse kimi yönetecekti? Ama halk bunu düşünemiyordu. Sonra kölesine seslenerek "Emirül Mümininin mektubunu halk için oku," dedi. Burada Emirül Müminin dediği kişi Ebevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'dı. Mektup şöyleydi: "Bismillahirrahmanirrahim. Emirül Müminin Abdülmelik bin Mervan'dan Kufe halkına. Ey Kufe halkı, size selam olsun." Bu sırada Haccac kölesine dönerek "Sus, sessiz ol," dedi. Sonra da halka dönerek sert bir şekilde konuştu: "Çok görgüsüzsünüz. Emirül Müminin size selam veriyor. Ama siz cevabına karşılık vermiyorsunuz. Köle, hadi yeniden oku," diye seslendi. Ardından köle tekrar okumaya başladı: "Emirül Müminin Abdülmelik bin Mervan'dan Kufe halkına. Ey Kufe halkı, size selam olsun." Bu defa aniden bütün camiden sesler yükselmeye başladı. Emirül müminine selam olsun. Haccac yüzünde memnuniyet dolu bir tebessümle içinden iş bitti dedi. Gerçekten de Kufa halkının işi o an bitmişti. Şimdi Nisa suresinin 115. ayetini okuyalım. Ki kendisine hidayet besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız. Eğer halk kafirleri ve fasıkların emrine selam verirse Allah da o fasık emiri kaldırıp yerine İmam Seccad aleyhisselamı getirmez. İnsanlar Haccacı istedikleri ve onayladıkları sürece tüm hayatları ve ruhları onun elinde olur. İşte bu yaratılışın geleneğidir. Seyyid Ali sözlerine şöyle devam eder. Size tarihi anlatmadığım son 27 gün yerine 10 tane daha tarihi gerçek anlatmak isterim. Tarih bir derstir. Tarih Kur'an'ın bir tefsiridir. Kur'an'ı tarihte bulun ve şunu bilin ki tarih tecrübesi bizim önceki ömrümüzdür. Tarihe dikkat edin. Onunla biraz dost olun. Bakın, Haccac olayında tarih bize ne anlatıyor? Şunu da bilin ki aynı Haccac hizmet ettiği insanlar tarafından en korkunç şekilde öldürülerek cehenneme gönderildi. Bu da Allah'ın başka bir yasasıdır. Kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi onun başına musallat eder. Şimdi Nahl suresinin 98. ayetini dinleyelim.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şimdi Kur'an'ı okudun, İslam'ı öğrendin. O halde kendini seni Kur'an'dan uzaklaştırmak ve anlamanı engellemek isteyen şeytanın zararlarından koru. Bu ne demek oluyor? Şeytanın seni amelden ve daha fazla anlamaktan alıkoymasına izin verme. Şimdi biri şeytandan kaçmak mümkün mü diye sorabilir. Evet, ayette şöyle buyruluyor.
اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Bir tağut olan Haccac'ın hakimiyeti ancak onun sözlerini kabul edenler üzerinedir. Onlar boyunlarına kendi elleriyle ip geçirip onu Haccac'ın ellerine verdiler. Bu konunun devamında Nisa suresinin 116. ayetinde şöyle buyrulur.
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Bu ayet Allah'ın şirk işleyen birini affetmeyeceğini belirtmektedir. Şirk ne demektir? Yani Allah'ın velayetinden çıkmak, Allah'ın etki alanını başkasına vermek demektir. İşte bu yüzden günahlar, isyanlar, kötülükler ve sıkıntılarla ruhunda oluşan yaralar hiçbir zaman iyileşmez. Affetmek, insan ruhunda günah, hata, sapma ve sapıklık nedeniyle oluşan bu yaraların örtülmesi ve iyileştirilmesidir. Peki, Allah'ın velayet alanından çıkan biri nasıl affedilebilir? Tövbe ile. Tövbe, Allah'ın sınırlarına geri dönmek, Allah'ın velayetinin altına girmektir. Ayetin, kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir sapıklığa düşer dediği son bölümüne dikkat edelim. Bazen bir çölde, bir yolun bir kilometreliğinde kaybolursunuz. Fakat bazen de bir çölde yoldan kilometrelerce uzakta kaybolursunuz. Tabii ki yolu bulmak ve geri dönmek kolay değil. Bu çok çaba ister ve bir rehber gerektirir. Ayetlerin devamında şöyle buyuruluyor.
اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım dedi. Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. Allah'ın yarattığının değiştirilmesi hem maddi alanda hem de fıtrat alanında gerçekleşebilir. Zamanımızda yeryüzünde doğal dengeyi bozucu her türlü girişimi bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. Dikkat edin, dünyadaki tüm şeytanların hedefi budur. Şundan emin olun ki eğer bir toplum Allah'ın yaratılışı ve fıtratıyla yaşamak isterse onlara hakim olan şeytan onları yaratılışından ve ilahi fıtratından uzaklaştırır. İşte bu yüzden Allah-u Teala bize hitap ediyor ve şöyle diyor. Kim Allah'ın velayetini reddedip şeytanın velayetini kabul ederse o kişi açık bir zarara uğramıştır. Evet değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde velayet konusu üzerinde durduk. Bir sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belüçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Belûçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan tali boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Belûçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometrekare yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynaklarının hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir.
Bunlara ilaveten bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı, plutonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı suların kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesi büyük önem taşıyor. Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmaları gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratılış alemi adeta bir kitap misali ve her dilden okunabilen bir kitap gibi duruyor. Yani dünyada her insan hangi kavimden ve ırktan olursa olsun bu ilahi kitabı okuyabilir, ayetleri üzerinde düşünebilir. Her ne kadar insan yaratılış sırlarını öğrenirse alemleri yaradan yaratıcıya yönelik tanımı o kadar artar. Başka bir ifadeyle bilimlerin ilerlemesi ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ vardır. Çağdaş bilgin ve biyolojist Albert Einstein'e göre bilim dünyasında her yeni keşif imanımızı güçlendirir, inananların kalbinde az çok var olan gizli kuşkuları giderir ve yerine Allah'ı tanıma ve tevhid düşüncesini yerleştirir. Bu açıdan bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, tıp, botanik ve benzeri bilimlerin her biri Yüce Allah'ı tanıma biliminin bir dalı sayılabilir. Çünkü bu bilimlerin tümü varlık aleminin sırlarından, yasalarından ve bu aleme hakim olan harikulade düzenden söz ediyor. Nitekim insan bu bilimlerin üzerine düşünerek araştırdıkça yani Allah'a ulaşır.
İnsanların gözünde sürekli harikulade ve esrarengiz gözüken doğal nesnelerden biri ise denizlerdir. Bugün denizlerin birçok sırrı keşfedilmeyi bekliyor. Nitekim insanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın denizlerin tüm sırlarını çözdüğünü iddia edemiyor. Denizler mikroskopik boyutlarda küçük bitkilerden devasa bitkilere kadar birçok mahlukata ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar insanoğlu denizlerde yaşayan ister canlı ister cansız mahlukların sayısını ne sayabildi ne de tahmin edebildi.
Okyanusların dibinde sert ve keskin kayalıkların arasında gözü görmeyen balıklar yaşıyor. Ancak bu balıkların vücudu onca keskin kayalar arasında sağlam kalıyor. Öte yandan avcı balıklar da bu balıkları avladıkları halde onların soyunu tüketemediği anlaşılıyor. Peki ama bu balıklar nasıl yaşamını ve bekasını sürdürebiliyor? Yüce Allah gözü görmeyen bu balıklara müthiş bir içgüdü sunmuştur. Bu balıkları vücudu çok hassastır ve gözleri görmedikleri halde vücutları ile uzaktaki tehlikeyi hissederek kendilerinden ışık saçabiliyor. Bu ise gerçekten Yüce Allah'ın tedbiridir ki denizlerin dibindeki zifiri karanlıklar bu balıklar rahatça yaşayabilmeleri için ortam sağlıyor. Bu tür canlıları vücudu okyanusların dibindeki onca basınca katlanabilecek kadar güçlü ve dirençlidir.
Tahran Radyosu.
Bilindiği üzere denizlerin suyu aşırı tuzludur. Peki ama eğer denizlerin suyu tuzlu değil de tatlı su olsaydı sizce ne olurdu? Bugün bilim tuzlu suyun çürütücü ve bozucu etkenlere karşı direncinin tatlı suya nazaran daha fazla olduğunu ispat etmiştir. Eğer okyanusların suyu tatlı olsaydı, bu kez suyun ve içinde ne varsa bozulma ihtimali artardı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan tüm canlılar yok olurdu ve bunun sonucunda da insanların en büyük besin kaynaklarından biri heba olacaktı. Gerçekte denizlerin ve okyanusların suyunun çürümesiyle karada yaşayan insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamı da tehlikeye girerdi. İşte bu yüzden Yüce Allah'a canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını denizlerden ayırdığı için şükretmeliyiz. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynağı yağmurdur. Buluslardan yeryüzüne yağan yağmur ise okyanusların yüzeyinden güneş ışınları sayesinde buharlaşan sudur. Böylece yer küremizden milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan güneş, yeryüzü ve sakinleri için büyük nimetlere ve yararlara vesile oluyor.
İlahi nimet yağmuru sadece doğaya değil, insanlara da tazelik ve canlılık kazandırır. Yağmurun narin damlaları Yüce Allah'ın sonsuz gücünü gözler önüne seriyor. Yağmur yağınca her şey adeta yeniden canlanıyor ve hayat kokuyor. Gür ormanlar, yemyeşil çimler, güzel tarlalar, bahçeler, bağlar, bostanlar hepsi yağmurun bereketi sayesinde yeryüzünü süslüyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bulutların hareketi ve yağmurun yağması ve yeryüzünün yeşermesinden bahsediyor. Yüce Allah ayrıca yağmurun nasıl kurak topraklara yeniden hayat kazandırdığını beyan ediyor. Nitekim Fussilet suresinin 39. ayetinde şöyle buyruluyor. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir.
Yine Nahl suresinin 10. ayetinde şöyle okumaktayız. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Yağmurun yağması ile birlikte toprakların derinliklerindeki küçücük tohumlar gayet zarif bir şekilde topraktan baş çıkarır ve güneş ışınları ve rüzgara maruz kalır. Bu küçücük tohumlar sonunda bitkilere ve kocaman ağaçlara dönüşür. İşin ilginç tarafı, yağmur taneleri ne yeri ve tarımı yıkacak kadar büyük, ne de havada asılı kalacak kadar küçüktür. Gerçekte Yüce Allah, lütuf ve merhameti gereği yağmuru belli ölçüde yağdırır. Yağmur suyu, ırmaklara ve nehirlere doğru akar veya yer altındaki su kaynaklarına ulaşarak daha sonra kullanılmak üzere birikir.
Doğal bir hadise olan yağmur, yerküre atmosferinin en alt tabakası olan troposferde şekillenir. Bu tabakanın ortalama yüksekliği 17 kilometre kadardır. Sürekli bir miktar su ve su buharı içerir. Bu su buharı rüzgarla yer değiştirir, sonunda yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Bu süreçte su buharı denizlerden ve okyanuslardan karalara taşınır. Öte yandan karalara yağan yağmur suyu yine buharlaşarak yeniden atmosfere döner. Bu doğal hadise bu şekilde sürekli tekrarlanır. Eğer okyanusların suyu buharlaşmasaydı ve eğer bu su buharı rüzgarın yardımı ile suya susamış kara parçalarına ulaşmasaydı, gerçekten yeryüzünde yaşayan canlıların hali ne olurdu? Acaba kim suyun doğada bu şekilde dolaşımını düzenli ve titiz bir şekilde yönetiyor derseniz?
Şimdi de yer küremizi çevreleyen atmosferden biraz söz etmek istiyoruz. Şimdi nefesinizi birkaç saniyeliğine tutmaya çalışın. Peki ne hissediyorsunuz? Evet, boğulma hissi. Neden? Çünkü vücudunuza yeterli oksijen ulaşmıyor. Herhalde uzaya yolculuk eden astronotları görmüşsünüzdür. Astronotlar uzaya gittiklerinde özel kıyafetler giymek zorundadır. Bu özel kıyafetler onlara yeryüzündeki şartlara benzer şartları sunuyor ve böylece yaşamalarına imkan sağlıyor. Çünkü uzayda hava ve atmosferin oluşturduğu basınç yoktur. Uzay kıyafetleri hem hava ve hem suni basınç oluşturuyor ve böylece astronotların hayatta kalmaları sağlanıyor. Yine bu kıyafetler insanı uzaydaki tehlikeli ışınların zararından koruyor. Fakat bizler yeryüzünde bu tür kıyafetlere ihtiyaç duymuyoruz ve rahatça nefes alabilir, yaşamımızı sürdürebiliriz. Üstelik uzaydaki zararlı ışınlardan korunmak için de bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Kuşkusuz bu ideal ve uygun şartları bizler için hazırlayan şey yerkürenin atmosferidir.
Yerkürenin atmosferi, gezegenimizin güneşten aldığı enerjiyi gece vakti kaybetmemesine yardımcı oluyor. Eğer yerkürenin etrafı atmosferle sarılmamış olsaydı, yerküremiz gece vakti ısısını hızla kaybeder, ölümcül bir soğuk hakim olur ve tüm canlıların yok olmasına sebep olurdu. Ancak yerkürenin etrafını saran atmosfer adeta koruyucu bir kalkan gibi buna mani oluyor. Yerküremizin atmosferini oluşturan tüm katmanlar ve her katmanda yer alan oksijen ve diğer gazlar gibi unsurlar o kadar titiz ve düzenli bir şekilde dizilmiş ki böylece insanlara ve diğer canlılara yaşam imkanı sağlıyor.
Bugün her akıllı insan varlık aleminin akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yine bu yaratan tarafından yönetilerek tedbir edildiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden ona tapıyor ve hamd ediyor. Evet, gerçekten de varlık alemini bu denli titiz ve düzenli yaratan yegane Rabbimize hamdolsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok latif bir tabirle insanların dikkatini bu hakikate çekiyor ve Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli, yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatle bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir. Biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizle ayaktayızdır. Aslında gerçeği şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunlarıyla baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği, yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan, geçmişleri kayıtsız, şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rızai şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldiği gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur. Ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkalar için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençlere benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedellere katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeylere bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.